Ayrım 25, Kanlı Yürüyüş, B. Traven, sayfa 237, 34. bölüm. Bugün birlik Busiha Paraisi'ne ulaştı. Busiha Irmağı, Santo Domingo Irmağı'ndan daha da genişti. Ama öylesine kolaylıkla geçilebiliyordu ki bu herkes için pazar günleri öğleden sonraları oynanan bir oyun gibiydi. Dibi taşlıktı. Yalnız hayvanların büyük taşlara takılıp düşmemeleri ya da ayaklarını taşların arasına sıkıştırmamaları için dikkat etmeleri gerekiyordu. Ama su dupduru olduğundan hayvanlar bastıkları yeri açıkça görebiliyorlardı. Karşı kıyıda konaklamak için geniş bir düzlük vardı. Burada ırmaktan bir kol ayrılıyordu. Bu kol bir yay çizerek 50 metre uzaklıkta yine ırmakla birleşerek küçük bir ada oluşturuyordu. Monteryalara giden küçük birlikler bu ada üstünde konaklıyorlardı. Ama böyle büyük bir birlik için adanın üstünde yeterince yer yoktu. Bu yüzden yalnızca kabayerolarla onların mozoları burada kaldı. Hiç kuşkusuz burası bütün yürüyüş boyunca karşılaştıkları en güzel konak yerlerinden biriydi. Ama gece yarısı öyle bir sağanak boşaldı ki yerliler kendilerine birkaç çatı yapmak zorunda kaldılar. Bu çatılar derme çatmaydı ama yine de bunlarsız daha fazla ıslanacaklarına inanıyorlardı. Gel gelelim günün ilk ışıklarıyla bu konuda epey iyimser düşündüklerini anladılar. Öylesine ıslanmışlardı ki geceyi ırmağın içinde geçirmiş olsalardı bile böylesine ıslanmaları olanaksızdı. O gece Celso Tepesquint'le avına çıkmadı. Bunun enerjisini boşa harcamak olacağını, çünkü bu bölgede o küçük hayvanlara rastlanmadığını söyledi. Ama bir yerli gibi o da çatının yapımında kullanılmak üzere sopa, dal ve yaprak aramak için öbür yerlilerle birlikte ormana gitmişti. O günlerde ay yeni büyümeye başladığından geceler daha aydınlık, daha dostçaydı. Ayın donuk ışığı cengeli daha az ürkütücü yapıyordu. Yerler ateşin çevresine çöküp akşam yemeklerini hazırlarken, Celso şurada yakınlarda bir monterya vardı dedi, şimdi öldü artık. Zaten pek de fazla soluğu yoktu. Orası gerçek ve gelişmiş bir monterya değildi elbet. Ağlamasınlar diye çocukların gönderildiği bir monteryaydı. Andres çevresine bakındı. Ama ortalıkta monterya falan görünmüyor. Amma da saçmalıyorsun diye güldü Paulino. İnsan monteryayı öyle şıppadak görmez. Bir tanesinin ortasında bile olursun da farkına bile varmazsın. Ama ben hiç kaoba ağacı da görmüyorum dedi Santiago. Ben burada bir monterya olduğunu, dikkat et, olduğunu söylemiştim. Öyleyse bir kaoba ağacını görmeyi nasıl beklersin? Karşılığını verdi Celso. Bütün maun ağaçlarını kestiler. Onun için ortalıkta hiç yok. Şirketler kestikleri her ağaca karşı bir kaoba ekmek ve böylelikle ağaçların tükenmesini önlemek koşuluyla alırlar bu toprakları. Bunu yapmak zorundadırlar, yoksa toprak ellerinden alınır. Üstelik de yüklü bir ceza yerler. Burada hiç maun ağacı görüyor musun? Say bakalım. Bir tane bile yok. Şirketler hepsini kesmiş ve kuru bir kaoba bile kalmayınca çekip gitmişler. Her zaman böyle yaparlar zaten. Bu Allah'ın belası, yürüyüş boyunca kaobadan başka hiçbir şey işitmedim. Sabahleyin kaoba, öğleyin kaoba, akşamleyin kaoba. Kaobadan başka hiçbir şey yok dedi Andres. Şimdi gerçek bir kaoba ağacını gözlerimle görmek istiyorum. Gözlerini iyi açmalıydın kardeşim dedi Paulino. Geçtiğimiz son kasabada kulübelerin bütün kapıları, bütün sıralar ve iskemleler kaobadan yapılmıştır. Eğer bu dünyada bir şeyler öğrenmek istiyorsan biraz gözlerini açıp sağına soluna bak. Senin için burada iyi bir ağaç arayabilirdim dedi Celso. Arkalarda bir yerlerde birkaç tane kalmış olmalı ama yeterince göreceksin. O Allah'ın belası şeyleri öyle bir göreceksin ki Adon de Cuedo Hoytu Jurnal Cabron. Günlük işini tamamladın mı bakayım diye bir soruyla karşılaştığında ağzından burnundan kan geldiğini göreceksin. Onun için şimdiden acele etme. Kalmadı senden kaçtığı yok. Santa Clara gölünün ötesinde kocaman bir kauba imparatorluğu başlar dedi Celso kadar usta bir işçi olan Paulino. Şimdi bizim bulunduğumuz yer oranın bir uzantısı. İkimiz gibi tecrübeli olanlar burada eline maçetesini bile almaya tenezzül etmez. Ne dersin Celso? Çok doğru. Ama sanırım bir kasita yapmak için elimize maçetelerimizi almak zorundayız. Gök o kadar kapalı ki 6 saate kadar patlayacak gibi bu hava. Gördüğümüz o ufacık ay parçası tamamen örtülü. Neyse ben petatemi hazırlayıp hava bozuncaya dek bekleyeceğim. Eğer rüzgar dönerse belki de yağmur yağmaz. Yarın akşam Santa Clara gölünde olacağız dedi Paulina. Orada hava genellikle yağışlıdır. Ama bazen de çok güzel geceler olur. Açık, yıldızlı geceler dedi Celso ve uyumak için sarapesine sarındı. Gün doğmadan yağmur dinmişti ama gök öylesine siyah bulutlarla doluydu ki yakılan bütün ateşlere ve gaz lambalarına karşın hayvanları bulmak için arrierolar tam iki misli zaman harcamak zorunda kaldılar. Tüccarların paketleri kaba liflerden yapılmış olan ve suyu içine geçirmeyen petatelere sarıldı. Ama paketler bütün gece çamurun içinde kalmışlardı. İpleri iyice ıslandığından sıkıca bağlanamıyorlardı. Yürüyüş sırasında eğer güneş çıkarsa ipler gevşeyecek, paketler kayacak ve onları yeniden yerine koyup sıkıca bağlamak gerekecekti. Bu yüzden epeyce zaman yitirecekler ve bir sonraki parahaya zamanında varamayacaklardı. Celso sıcak kahvesini yudumlayıp tavanın içindeki fasulyelerini karıştırdı. Ötekiler ateşin başına çömelmişler, pantolonlarıyla battaniyelerin suyunu sıkıp kurumaları için ateşin yanına koyuyorlardı. Ateşin yanında içinde kahvaltı hazırlanan tencereler, konserve kutuları ve maşrapalar bulunuyordu. Caballero'ların kaldıkları adadan Don Gabriel'in sesi yükseldi.
''Hey Camaron, Allah'ın belası herif, yine nerelerde sürtüyorsun? Çabuk buraya gel, pis olacaksın.'' ''Ey Camaron, Camaron,
buraya gel diyorum.'' El Camaron kaba Yiğitos'un aramaya gitti. Patron Sito dedi, onlar için pirinç pişiren yerlerden biri. ''Doğru söylüyor Efe Sito'' diye bağırdı başka biri. ''Hemen hemen her sabah El Camaron atının peşinden gitmek zorunda kalıyor. Atı hiçbir zaman kampın çevresinde durmuyor.''
''Eğer o geri zekalı atını adam edemediyse neden bir yere bağlamıyor?'' dedi Don Gabriel ellerini yıkarken.
Yarım saat sonra Don Gabriel yine bağırmaya başladı. Bu kez gerçekten küplere binmişti.
''Ey Allah'ın belası! Donde esta este golfa apostaso! Ey sen! Çiçarron!'' diye bağırdı yakınında duran bir adama. ''Haydi çabuk git de orospu çocuğunu ara. Ama sonra gelip de bulamadım deme bana.''
Ağır ağır kızarmakta olan gök yeni doğan güneşin habercisiydi. Kervan yola çıkmaya hazırdı. ''Neden El Camaron'u öyle acele istiyorsun?'' diye sordu Don Ramon. ''Nasıl olsa arkamızdan gelir. En geride görevli olduğunu pekala biliyor. Merak etme, onun gibi biri ne yazık ki kaybolmaz. Bana bir kötülüğü olmadı ama gördün mü midem bulanıyor.''
''Onun için kaygılanmıyorum. Cehenneme kadar yolu var.'' dedi Don Gabriel. ''Ama yürüyenlerin listesi onda. Sayım yapmamız gerekiyor.''
Don Ramon'un gereksiz yere canını sıkmaya hiç niyeti yoktu.
''Öyleyse Don Gabriel, istersen sen arkadan gel ve elinden geldiğince saymaya çalış yerleri.'' dedi. ''Kimsenin eksik olduğunu sanmıyorum. Buralara kadar geldikten sonra artık kimse kaçmaz. Dönüş yolu çok uzun. Bizim gibi onların da yemekleri hemen hemen bitti artık. Bana kalırsa gitsen iyi olacak.''
''Bueno'' dedi Don Gabriel. ''Entonces yo me encargo de la cola. Ben önde ya da ortada gitmeyi yeğlerim ama ne yapalım? Birinin de arkadan gelmesi gerek.''
Don Ramon yürüyüşe başlamak için işaret verdi. Kırbaçlar şaklamaya ve hayvanlar çamura saplandıkları ve yürümek istemedikleri için arrierolar küfretmeye başladığından Don Gabriel'in El Camaron'u aramak için gönderdi. El Chicharron koşarak geldi. Öylesine koşuyordu ki sanki cehennemin bütün alevleri onun peşindeydi. Yanlarına geldiğinde tek bir söz bile söyleyemeyecek durumdaydı. Yutkundu, bir şeyler mırıldandı ve eliyle geldiği yönü gösterdi.
''Bueno, por el diablo!''
''Konuşacak mısın?'' diye bağırdı Don Ramon ona.
Yoksa şu elimdeki kırbaçla sana yardım mı edeyim?
El Camarón ölmüş, orada çalların arasında, yokuşun dibinde kazığa geçmiş.
Kazığa mı geçmiş diye sordu kaba yaralar hep bir ağızdan.
Evet, kazığa geçmiş diye yineledi El Chicharrón. Virgen Parisima, Madre Santissima, yardım et bana, ayudame, ruhumu kurtar.
İstavros çıkardı ve birkaç kez başparmağını öptü.
Kes bu saçmalıkları dedi Don Gabriel. Hadi gidip bakalım ne olmuş. Çıldırmış olmalısın. Kazığa mı geçmiş? Ömrümde hiç böyle şey görmemiştim. Vamos senaros. Hadi gidip bakalım.
Arriyerolardan biri bağırdı.
Pardon heme hefe, biz ne yapacağız? Eşekler burada daha fazla duramazlar. Kaçacaklar. Hepsi de yüklü. Onların yükünü yeniden boşaltamayız. Öyleyse siz gidin, hayvanlarla birlikte yola koyulun. Biz arkanızdan geliriz.
Don Ramon yeniden ıslık çaldı, birlik yola koyuldu.
Bueno jefe dedi Arriero. Hasta luego, sonra görüşürüz.
Son hayvanlardan kendisi de en yakın olanı sopasıyla dürtükledi ve yürüyüşe başlamış olanlara yetişmek için çabucak gittiler. Don Alban bir grup muchacho'yu çağırdı.
Hey siz orada gider, buraya gelseniz iyi olur. Belki bir iş çıkar.
El Chicharrón koşarak ve bağırarak gelirken Celso Paulino ile Andres şöyle demişti. Sakın yaklaşmayın, başımıza iş çıkartırlar. Nasıl olsa sonra bol bol çalışacağız. Sonra yola çıkmış olan gruba yetişmek için arkalarından hızla ilerlemeye başladı.
Ama ben El Camarón'a ne olduğunu görmek istiyorum dedi Paulino.
Onun başına gelenlerden sana ne diye sordu Celso. Bırak nereye isterse oraya gitsin. Yoksa çok candan bir dostun muydu?
Yok canım, şeytanla dostluk kurarım daha iyi karşılığını verdi Paulino.
Öyleyse hadi yola koyun. Bir yandan da şarkı söyle dedi Celso. Eğer o Allah'ın belası herif geberdiyse bu senin için daha iyi. Bir kırbaç daha eksildi demektir. Üstelik de hain bir kırbaç.
Olayı daha fazla düşünmeden hep birlikte yola koyuldular. Kabayerolar atlarından indiler. El Chicharrón onları çalılığın 200 metre kadar gerisine götürdü. El Camarón'u yere uzanmış buldular. Kazık sırtından girmişti. El Chicharrón doğru görmüştü. Kapataz ölüydü. Bir elinde atını yakaladığı ip vardı. İp sıkıca bileğine dolanmıştı. Ne kadar gevşerse gevşesin at kaçamazdı. Gözleri açık ve donuktu. Yüzünde bir dehşet havası okunuyordu. Sanki son anda yaklaşmakta olan bir hayalet görmüştü. Don Ramon yanında getirdiği adamlara atı salmalarını, sonra da cesedi kaldırmalarını buyurdu. Cesedi iyice çakılı oldu, kazıktan çıkarmak için epeyce uğraştılar. Kabayerolar kazığı incelediler.
Ender bir kaza dedi Don Ramon, ama böyle şeyler olur. Bugünmüş gibi aklımdadır, çocukken böyle bir şey görmüştüm. Çok doğal bir şey bu.
Kazık sert, genç bir ağacın ince gövdesiydi. Çatı yapmak için sopa arayan yerliler böyle ağaçları tek bir maçete darbesiyle keserlerdi. Maçeteyi hiçbir zaman ağaca dik olarak vurmazlar, aşağıdan yukarı doğru hafifçe eğik olarak vururlardı. Böylece ağacın yerde kalan gövdesi ancak 50 santim kadar bir şey olurdu. Bu kesik uç bir baltanın ağzı kadar keskin olurdu. Karanlıkta cengelde dolaşan birisi eğer kazayla böyle bir kazığın üstüne düşerse feci bir biçimde ölürdü. Hele elinde bir ucu ata bağlı olan bir ip varsa ve at da ipi gittikçe daha çok çekiyorsa kazığa gittikçe daha çok gömülürdü. Tabii başka bir şey de olmuş olabilirdi. Durmadan ipi çeken at bir iki saniye daire çizerek dönmüş ve o sinir içinde kazara yere düşmüş adamın üstüne basarak onu kazığa geçirmiş de olabilirdi.
Don Alban tükürüp istavroz çıkardı. Bu da en azından öbürünün neydi adı?
Evet, El Zorro'nun ölümü kadar iğrenç bir manzara.
Neyse baylar, özür dilerim ama burada daha fazla sallanamam. Gecikiyoruz, atıma binip gidiyorum.
Don Ramon bir süre duraksadı.
Bizim de burada koca karılar gibi durmamızın hiçbir yararı yok. Onu yeniden canlandıramayız. Zaten çoktan buz gibi olmuş. Dün gece erkenden ölmüş olmalı. Korkunç bir ölüm. Nasıl da bakıyor.
Onun şimdiden cehennemde olduğuna yemin edebilirim. Neyse, midem bulanmaya başladı. Üstelik bir de kahvaltının üstüne.
Don Gabriel bir sigara yaktı. Onu gömsek iyi olur sanırım.
Tabii, dedi Don Gervasio. Tabii, onu gömmemiz gerekli elbette. Başka ne yapabiliriz ki? Onu yanımıza götüremeyiz. İki saat sonra kokmaya başlar. Neyse, ben gidiyorum baylar. Mallarımın başında olmam gerek. Onları yitirmeyi göze alamam.
Gün iyice aydınlanmıştı.
Buraya bak Don Gabriel, dedi Don Ramon. Ben birliğe katılmaya gidiyorum. Onları yalnız bırakamam, biliyorsun. Eğer böyle birbirimize aptal aptal bakmaya devam edersek bugün ancak kafeteryaya kadar gidebiliriz. Orada da su yok. Kurbağalarla dolu sarı ve pis bir birikinti var yalnız. Susuzluktan ölen eşekler bile yaklaşmazlar ona. Santa Clara gölüne varmamız gerekli. Orada da taze ve serin su bulabiliriz. Ben gidiyorum Don Gabriel. Sen buradaki işi bitirirsin. Santissima Madre del Dios. Ruega por mi.
İstavroz çıkardı ve atların yanında kendisini beklemekte olan yerlilere doğru hızla yürüdü.
Ceplerini boşaltın buyruğunu verdi Don Gabriel cenazeyi gömmek için gelen yerlilere. Üstünde mektup ya da herhangi bir kağıt var mı?
Nada de papeyes hefesito, dedi El Chicharron.
Liste yer çantasında olmalı. Neyi varsa aranızda bölüşün, dedi El Chicharron'la La Voleta'ya. Ama önce onu gömün, sonra miras üstüne kavga edersiniz.
Yüzüğü alabilir miyim hefe, dedi El Chicharron.
Alabilirsin.
El Chicharron El Camaro'nun parmağına tükürdü ve zorlukla yüzüğü çıkardı. Bir süre baktıktan sonra kendi parmağına taktı. Yüzük onun ancak orta parmağına oldu. Yerliler çukuru çoktan kazmışlardı.
''Şu yüzüğe bir bakayım Chicharron'' dedi Don Gabriel birden.
El Chicharron yüzüğü çıkardı ve düş kırıklığıyla onu Don Gabriel'e verdi.
''Git de çocuklara yardım et, fazla oyalanmayalım.'' diye emretti. ''Ayakkabılarını çıkarın, bakın bakalım içinde para ya da kağıt var mı?''
''Bunu zaten yaptık hefe.'' diye bağırdı yerlerden biri. ''İçi bomboş, hem ayakkabıları da delik deşik.''
Don Gabriel dikkatle yüzüğü inceledi. Üstünü hohladı, gömleğine silerek parlattı. Herhangi bir şeyin üstüne yerleştirilmiş olup olmadığını anlamak için yüzüğe yandan ve içinden dikkatle baktı. Elinde tarttı, yeniden gömleğinin üstünde parlatıp çakısıyla taşın üstüne çizdi. En sonunda yüzüğü parmağına geçirdi. Elini keyifle uzattı ve çevirdi.
''Bak bak bak, kimin aklına gelirdi ki?'' diye mırıldandı.
''Bu düzenbazın yüzüğü nereden aldığını bilmek isterdim. Muhakkak onu almak için birini öldürmüştür, hiç şaşmam buna.''
Yüzüğü parmağından çıkarıp cebine koydu. Bir süre sonra yine elini aldı, dikkatle kuşağına yerleştirdi.
''Hey tembel yaratıklar, hala hazır değil misiniz?'' diye bağırdı sinirde.
En yakınındaki yerliye öyle bir tekme attı ki yerde doğruca kazdığı çukurun içine düştü.
''Eğer buraya uyumaya geldiğinizi sanıyorsanız ben sizi harekete geçiririm. Vamos, rapido. Allah bilir artık ne zaman birliğe yetişiriz.''
Bir sigara yaktı, yüzüğü koyduğu yerin üstüne okşadı, biraz dolaşıp yine çukurun başına geldi.
''Yeterince derin olmuş. Kaplanlar nasıl olsa onun kokusunu alır, haydi atın içine. Ama önce kuşağını çıkartın.
İşte burada hefe.''
Don Gabriel kuşağı açtı, salladı ve sonra mezara yaklaşıp bunu adamın yüzüne örttü. Kuşağın üstünden ölünün gözlerini kapadı. Ayağa kalktı, istavroz çıkardı.
''Bergensi tapurisima, bizim için dua et, amin.''
Üç kez istavroz çıkarıp baş parmağını öptü. Eğilip bir avuç toprak aldı ve cesedin üstüne attı.
''Haydi örtün artık üstünü, sen de bir haç yap Chicharron.''
''İşte burada hazır hefeseyito'' dedi yerini.
''Bueno, haydi koy. Oraya değil aptal, baş ucuna. Haydi bakalım şimdi hızla yürümeye başlayın. Yoksa size nasıl koşulacağını öğretirim.''
Yolda El Chicharron'a El Camaro'nun atının ipini çekmesini söyledi. Kendisi de atına bindi. Adamlar çıkınlarını yüklenene dek bekledi ve atıyla son adamın arkasından gitmeye başladı. At tarafından itilmemek için küçük grup koşmak zorunda kalmıştı.
''Por Jesu Cristo, size nasıl yürüneceğini göstereceğim. Bugüne dek yürümenin ne demek olduğunu bilmiyordunuz.'' İki saat sonra birliğe yetişmişlerdi.
25. ayrımın sonu. Sayfa 246.